İyi geceler sayın seyirciler. Bir programda daha beraberiz. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte. Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Elhamdülillah. Çok iyiyim.
Maşallah. Sen de iyisin. Maşallah. Ben de çok iyiyim. Elhamdülillah. Ne anlatalım?
Atomla ilgili maddenin biraz daha böyle neden oluştuğunu, yani zahiren de olsa atomun yapısını inceleyerek başlayabiliriz.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani atom, şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar var dedikleri maddeyi, bugün biliyorsunuz işte fizik kanunlarıyla işte maddenin ezelden beri gelip ezele doğru gittiğine inanılıyordu. 19. yüzyılın başına kadar. Ve maddenin olduğu, yani maddenin sabit olduğu düşünülüyordu. Daha sonradan yapılan incelemeler şunu gösterdi. Einstein'ın yaptığı çalışmalar, işte başka birçok bilim adamının yaptığı çalışmalar şunu gösterdi. Madde hiç de öyle sanıldığı gibi, göründüğü gibi bir şey değil. Madde öyle bir şey ki büyük oranda boşluktan oluşuyor. Öyle bir boşluk ki bu, yani şöyle bir ölçeklemek lazım. Mesela elimizde bir anahtar olduğunu düşünelim. Bu anahtarı, içindeki atomları görmemiz tabii ki mümkün değil. Ancak öyle bir ölçek boyutuna getirelim ki o anahtarı, mesela dünya boyutuna getirelim. O zaman anahtarı oluşturan atomları o boyuttayken görebiliriz, fark edebiliriz. Dünya boyutundaki bir anahtar olsun o. Atomlar da kiraz büyüklüğündeki parçacıklar olsun. Atomlar olsun, böyle sıkışık bir şekilde var olsunlar. Şimdi bu boydayken kirazı görüyoruz ama, atomu görüyoruz ama çekirdeğini bu sefer göremiyoruz. Çekirdeği görebilmek için ise çekirdek bu hacimde atomun hacminin 10 milyarda biri büyüklüğüne. Yani bir toz tanesi bile değil. Çok, bir toz tanesinden bile daha küçük. O nasıl olabiliyor? Onu da ancak o kirazı 200 metre çapındaki bir büyüklüğe ulaştırırsak o zaman toz tanesini fark edebiliyoruz. Çekirdek o zaman toz tanesi kadar, ancak o zaman olabiliyor. Yani büyük oranda bir boşluk var. Mesela bir tuz tanesini ele alın. Bir tuz tanesinde kaç tane atom var diye sayacak olsak, bunun için saniyede 1 milyar adet saysak, 1 milyar atomu saysak saniyede, yaklaşık olarak ve 24 saat boyunca düzenli olarak saysak ömrümüz boyunca, 500 yıldan fazla zamana ihtiyacımız var sırf bir tuz tanesinin içindeki atomları saymak için. Ya bu ölçeklemeyle de birlikte gördüğümüz olay şu olmuş oluyor. Çekirdek ile elektron arasında çok büyük bir boşluk var. Atom içi çok büyük boşluklardan oluşuyor. Çekirdeği bile gösteremiyorsunuz. Ancak 200 metre çapında bir büyüklüğe ulaştığınız zaman, getirdiğiniz zaman o 200 metrelik boyutta bir toz tanesi bile ancak olabiliyor çekirdek. Böylesine büyük bir boşluktan oluşuyor madde. Yani madde hiç de böyle göründüğü gibi, biz ne kadar böyle renkli de görsek, dokunduğumuz zaman hissetsek, sert desek veya yumuşak desek, soğuk desek, sıcak desek, aslında tam anlamıyla büyük bir boşluktan bahsediyoruz. Büyük bir boşlukla karşı karşıyayız. Kuantum fiziği bunları o koyuyor ortaya.
Evet, bir filmimiz var atomla ilgili. Onu seyredelim önce. Tabii. Hakikaten atomun yapısı çok büyük bir yaratılış mucizesini gösteriyor bize. Bilim adamlarının hazırladığı bir filme göre, bakın şimdi hep birlikte seyredeceğiz. Atomun yapısı bizim bildiklerimizden biraz farklı. Bakın şimdi böyle değil. Bir kere böyle bilinir ama bu yuvarlak orbitler yok. Bakın çekirdek ve elektronlar var etrafında onun hareket eden. Fakat çok daha küçük elektronlar. Aynı zamanda atomun çekirdeği de hareket ediyor. Ve burada görüldüğünün aksine atom renkli değil, bakın renk yok atomik düzeyde. Atom tamamen karanlıktan oluşuyor. Çünkü çok büyük mesafeler var Cihat Hocam'ın da söylediği gibi.
Işık yok.
Evet, evet. Dışarıda bizim anladığımız anlamda renk yok.
Evet.
Elektronlar da çok uzakta, bakın çekirdeğin, şimdi söyledi biraz önce Cihat Hocam, 10 milyarda birine indirilmiş bir alan içine sığdırılmış.
Evet.
Mesela çekirdek orada olduğunda 32 mahalle ötede oluyor bakın. Elektron ki birkaç kilometre bir mesafede. Manhattan ta öbür ucu. Ve doğrultu olan atomik modelde bizim bildiğimizden çok farklı olmuş oluyor. Dolayısıyla evet. çok büyük bir boşluklar söz konusu.
Manhattan'ın Central Park'a örnek verilmiş.
Evet.
Yani çekirdek bir noktada duruyorsa ta Manhattan'ın öbür ucunda oluyor elektron. Böylesine devasa bir boşluktan söz ediliyor.
Evet. Elektronların da çok önemli özellikleri var. Elektronlar çok büyük hızlarla hareket ediyorlar. Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arası. Yani 100 bin kilometre demek aklın alacağı bir şey değil. Çünkü bakın atomun yapısı, atomun üzerine büyüklüğü 10 üzeri eksi 8 gibi bir şeyin içerisine giriyor. Yani milimetrenin böyle şöyle düşünmek lazım. Milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğünde neredeyse bir pardon 10 milyonda biri 10 milyonda büyüklüğünde bir yarıçapı söz konusu.
Evet.
Çekirdek de bundan çok çok daha küçük. Dolayısıyla elektronların büyüklüğü ise zaten böyle aklın sınırlarının ötesinde bir büyüklüğe sahipler.
Büyüklüğe. Evet.
Elektronun hareket ettiği düzlemler var. 7 tane ayrı yörüngede hareket ediyorlarmış elektronlar. Şimdi 7 tabii Kur'an'da dikkat çekilen bir özellik, değil mi? Allah 7 kat gök
evet.
ve 7 kat yere işaret ediyor. 7 kat gökle dolayısıyla Allah bilir doğrusunu. Aynı zamanda atomun yörüngelerine de işaret ediliyor olabilir. Çünkü hı-hı. atomun da 7 kat yörüngesi var. Hı-hı. Her bir elektron kendi yörüngesini biliyor. Atomlar ancak yörüngede değiştirebiliyorlar. Mesela bir elektron, foton denen parçacıkları var ışığın. Işık foton diye enerji yüklü parçacıklardan oluşuyor. Bunlar çok çok ufak parçacıklar. Bir elektron bir fotonla çarpıştığı zaman o elektron yörünge değiştiriyor, bir üst yörüngeye geçiyor. Hangi yörüngede? Bakın bazı atomların yüze yakın elektronları var. Hangi yörüngede kaç elektron olacağı da bir formüle bağlanmış. 2 çarpı n kare. Yani n burada yörünge sayısını veriyor. Mesela ikinci yörüngede 2 çarpı 2'nin karesi kadar elektron var. Üçüncüde 2 çarpı 3'ün karesi kadar elektron var. Hı hı. Dolayısıyla 7 yörüngede yaklaşık 100'e yakın elektron olabiliyor.
Bir düzen var yani.
Evet, muazzam bir düzen var. Bakın saniyede 1000 kilometre ile 100 bin kilometre arası bir hareket yapıyorlar. Ve asla çarpışmıyorlar.
Hiçbir şekilde çarpmıyorlar.
Ya bu Allah'ın çok büyük bir yaratılış mucizesi. Yani evet. bu aklın alacağı bir şey değil. Yani siz düşünsenize milimetrenin neredeyse milyarda biri büyüklüğünde bir şeyde alanda evet. saniyede 100 bin kilometrelik bir hareket yapıyorlar. Evet. Ve 100'e yakın elektron var. Ve her bir ayrı bir yörüngede ve kesinlikle çarpışmıyorlar.
Yani 100 bin kilometre ne demek peki hız olarak?
Saniyede dünyanın çevresini iki kere dönen bir şey düşünün. Bütün dünyanın çevresini.
Mesela, bir saniyede bütün dünyanın çevresini iki defa dönüyor.
Evet yani Türkiye değil yani bakın İstanbul'dan işte Edirne'ye Kars'a kadar değil ya da Edirne'den Kars'a kadar değil. Bütün dünyanın çevresini iki kere dönecek kadar ekvatorun üzerinden. Bunu bir saniyede yapıyor bir elektron. Ve yaptığı hayır hacim de o kadar küçük bir hacim ki bu kadar küçük hacim içinde 100 bin kilometreyi nasıl yapıyor? Yani bu da aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Evet. Ve çarpışma yok.
Peki enerjisi nereden geliyor? Yani arkasında bir roket mi var? Enerji mi sağlıyor buna? Nasıl itiş gücünü nereden sağlıyor peki?
İşte bunlar da ayrı birer mucize.
Değil mi?
Mesela mucize elektron bu. Niye fırlayıp gitmiyor? Şimdi fizikçiler şunu ortaya koydular 20. yüzyılda. 4 tane ana güç var. Zayıf nükleer güç, kuvvetli nükleer güç, elektromanyetik güç ve yer çekimi. İşte bu kuvvetli nükleer güç protonları çekirdekte tutan güç olarak kabul ediliyor.
Normalde dağılıp gitmeleri gerekirken, birbirlerini itmeleri gerekirken gitmeleri bir arada tutuyor.
Evet. Çünkü elektromanyetik bir güçle itmeleri gerekiyor birbirine. İkisi de artı yüklü
fiziğe
olduğu için.
Fiziğe aykırı
evet.
olarak, fizik kanunlarına aykırı olarak oluyor bu.
Evet.
Evet.
O kadar güçlü bir güç var ki o çekirdeğin içinde deniyor. Protonları ayırmıyor birbirinden. Protonları birbirine yapıştıran da deniyor. Gluon diye parçacıklar. Bakın parçacık fiziği diye bir bilim dalı ortaya çıktı. Önce 20. yüzyılda protonları ve elektronların varlığını keşfettiler ve keşfeden bilim adamı Nobel ödülü aldı. Hı hı. Daha sonra bunların da daha ufak parçacıklardan oluştuğunu ortaya çıktılar. Kuark denen parçacıklardan oluşuyor. Hatta başka parçacıklar da ortaya kondu. Mesela protonları bir arada tutan gluon diye yapıştırıcı parçacıklar var. Hı hı. Bu çok ilginç. Yani böyle artık aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Mesela bu protonların birbirinden ayrılma, kuarkların birbirinden ayrılma uzaklığı milimetrenin katrilyonunda biri kadar bir mesafeden ancak en fazla uzaklaşabiliyorlarmış birbirinden kuark denen parçacıklar. Hmm. Yani mesafe, zaman, mekan kavramları çok değişiyor inildiğinde. Ve önemli olan nokta şu, bakın kuarkların altına inildiğinde yokluk var deniyor. Yani Allah yoktan maddeyi yarattı. Zaten bugün fizikçiler tarafından da kabul ediliyor. Evet. Yani madde çünkü eğer materyalistlerin dediği gibi biliyorsunuz materyalizm mutlak varlığını savunuyor maddenin. Sonsuzdan beri var olduğunu savunuyor. Eğer maddenin mutlak bir varlığı olsa onların iddia ettiği gibi ki yok da. O zaman maddenin sonsuz bölünebilir olması lazım. Ama öyle değil bakıyoruz. Bakın maddenin parçacıkları var, proton, nötronlar. Onları da böldüğünüz zaman kuark denen parçacıklara iniyorsunuz. Ondan sonra yokluk. Ondan sonra bölünemiyor madde zaten daha fazla.
Evet.
Bu tabii Allah'ın bir kere çok net olarak biliyoruz. Algı düzeyinde yarattığını ve yoktan yaratıldığını gösteren bir delil olmuş oluyor. Evet.
Zaten o hani ölçeklemeyi gerçekleştirdiğimizde gördüğümüz şey devasa bir boşluk. Yani boşluğun ötesinde, boşluğun ortasındaki bir toz tanesinden bahsediyoruz. 200 metre çapında bir yörünge ama tam ortasında bir toz tanesi çekirdeği oluşturuyor.
Evet.
Yani bu ne demek? Görünen bir şey yok yani. Ya o boyutta bile göremiyorsunuz çekirdeği. Bir toz tanesi ne demek? Havada uçuşan bir toz tanesi. Göremezsiniz onu, değil mi?
Yani evet, bakın 10 milyarda biri bir hacimde. Evet. Atomun çekirdeği. Ya bu şunun gibi 10 milyar metrekarelik bir eviniz var sizin. 10 milyar metrekarelik bir alana yayılmışsınız. Size deniyor ki bunu sen al 10 milyarda birine küçült. Mümkün değil yapmanız yani böyle bir şey, değil evet. mi? 10 milyarlık alana yayılmış bir şeyi. Ama maddede bu böyle işte. Atomda bu böyle. Yani çünkü çekirdekle elektron arasında mutlak boşluk var. Hı-hı. Orada havada yok, hiçbir şey yok yani böyle atomun şeyi şey arasında. Orası yani maddesel açıdan yok olan bir şey. Boşluk. Çok büyük boşluklar.
Vakum diye kabul ediliyor. Yani olmayan bir şey vakum.
Evet. Ya vakum da değil. Yani olmayan bir şey zaten. Evet. Yani böyle.
Hiçbir şeyin olmadığı yer.
Madde de deniyor işte enerjinin titreşimlerinden oluşmuş. Yani aslında tabii ortaya konan gerçekler bizi şuna götürüyor. Mutlak bir yaratıcı var. Her şeyi kontrol eden. Çünkü elektronların yaptığı bu hareketler 15 milyar yıldır aralıksız devam ediyor. Nasıl bozulmuyor? Nasıl çarpışmıyor? Mesela patlatıyorsunuz, yakıyorsunuz, balyozla vuruyorsunuz. Atom hiç umursamadan, değil mi? Çekirdekleri, tabii. elektronları normal düzeni devam ettiriyor.
Yaksanız
böyle.
Bile hani yok ettim diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Atomlar o sırada duman ve işte sis olarak etrafa yayılmış oluyorlar.
Evet.
Yani yok etme diye bir şey söz konusu olmuyor.
Değil mi? Her hassas dengeye dışarıdan yapılacak kaba bir müdahale mutlaka o dengeyi bozar. Evet. Bilgisayarı mesela tekmeleyip çekişle vursanız ne olur? Bilgisayar bozulur anında. Hmm. Değil mi? Çok hassas bir dengesi vardır ama dışarıdan atoma vuruyorsun, patlatıyorsun, şey diyorsun. O kadar hassas denge saniyede 100 bin kilometre şey yapıyor. Hiç tınmıyor. Bir şey olmuyor.
Hızından da kayıp olmuyor.
Evet.
Hiçbir şeyden etkilenmiyor.
İşte atom bombası gibi reaksiyonlarda yani mesela maddenin değil mi orada füzyon reaksiyonları deniyor işte ya da fizyon reaksiyonları mesela madde daha büyüyebiliyor fakat yeni halinde de mutlaka aynı düzeni korumaya devam ediyor. Ve meydana gelişi de ayrı bir iman hakikati değil mi? Allah yoktan var ediyor Big Bang'le. Şimdi evet. maddenin ilk oluşma anı da ondan da bahsedelim istersen o da çok büyük bir iman hakikati.
Yani tabii ondan zaten bahsetmemiz şart. Çünkü Allah gerçekten çok büyük bir kudretle bina etmiş ve kusursuz bir düzenle bunu hala yaratmaya devam ettiğini şahit olmuş oluyoruz. Burada ya atoma hiçbir şekilde onun içindeki düzene etki etmesi insana zaten mümkün olmuyor. Yapılan şeylerde işte atom bombası gibi bir olayda işte atomun başka bir atomla birleştirme oluyor değil mi? Tam olarak nasıl olmuş oluyor atom bombası?
Atom bombası evet yani zincirleme reaksiyonlar var. Bu zincirleme reaksiyonlarda ya ayrılıyor, atom bölünüyor ve bir enerji açığa çıkıyor. Ya da işte çarpışma reaksiyonları var mesela böyle. Maddenin evet. birbirine eklenmesiyle değil mi? Atomların evet. eklenmesiyle yeni bir şey oluşuyor. Mesela hidrojen helyuma dönüşüyor. Helyum başka bir şeye dönüşebiliyor. Mesela güneşteki reaksiyonlar böyledir değil mi? Hidrojenin evet. helyuma dönüşmesiyle bir enerji açığa çıkar ve onu ışık enerjisi olarak yayar etrafa. Isı enerjisi olarak aynı zamanda. Fakat her durumda yeni halinde mutlaka düzeni korunuyor. Fakat Big Bang'ten oluşum da bakın bu da çok net bir kanıtı Allah'ın yaratmasının. Şimdi bir kere materyalistler şunu iddia ediyorlar. Hatta onun ben şimdi slaytını hazırlayayım da göstereyim. Materyalistin iddiası şuydu. Madde ezelden beri vardır değil mi? Ezele kadar yok olacaktır. Yani sonsuz varlığı söz konusudur. Maddenin dışında dolayısıyla haşa bir yaratıcı yoktur diye iddia ediyorlardı. Halbuki bunun böyle olmadığını çok net olarak Big Bang teorisi kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Maddenin yoktan var olduğunu kanıtladı bize Big Bang teorisi. Değil mi?
Evet. Şimdi bakın, orada yapılan değerlendirme var. Yani gezegenlerin hep gök cisimlerinin hepsinin bir şekilde bizden uzaklaştıklarını görmüş oluyorlar. Ve bunu da astronomik bilgi dahilinde ispatlanmış oluyor.
Evet.
Renk tayfının, uzaklaşan cisimlerin renk tayfı kırmızıya kaçtığı için bu şekilde uzaklaştıklarına karar veriliyor. Buradan hareketle daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılıyor. İşte Hubble teleskobu atılıyor ve bakılıyor ki gerçekten de bütün cisimler birbirinden uzaklaşıyor.
Evet. Bunu aslında Einstein Allah'a inanıyordu. Denklemlerinde buluyor uzayın statik olmadığını, durağan olmadığını. Fakat o dönemin hakim olan bu statik evren modeline uydurabilmek için bir kozmolojik bir sabit koyuyor denklemlerine ki sabit çıksın diyor uzayın durumu. Yani uzayın büyüdüğü veya küçüldüğü, statik olmadığını açıklamaya çekindiği için bir bakıma. Çünkü söylüyor daha sonra zaten. Yani kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Hı hı. Hakikaten önce o keşfediyor. Ondan sonra Lemaître diye bir bilim adamı var. O da dindar bir din adamı zaten kendisi. O da Big Bang'in oluşumunu hesaplarıyla buluyor. George Gamow bunun böyle olması gerektiğini söylüyor. Kalıntıların olması gerektiğini söylüyor. Fosil ışınlanmaların olması gerektiğini söylüyor. Daha sonra işte Big Bang'ten, yani genişleyen evren düşünüldüğünde zamanın gerisine gittiğimizde tek bir noktaya indirgenmesi lazım gelir diye düşünüyorlar. Hı hı. Ve bunun da sonsuz yoğunlukta sıfır hacimde. Aslında bu da bir aldatmaca. Bir kere sıfır hacimde sonsuz yoğunluk olmaz. Çünkü yoğunluk deyince sanki bir şey varmış intibanı vermeye çalışıyorlar. Halbuki söylenmesi gereken şu: Allah yoktan var etmiş. Yani sıfır hacim yok demektir, yokluk demektir. Big Bang Allah'ın yoktan var etmesidir. Bütün uzayı, maddeyi ve zamanı ve evreni. Şimdi onu da açıklayacağız. Bakın, George Pulitzer isimli bir materyalist felsefeci var. Çok tanınmış bir materyalist felsefeci. Şöyle bir kriter veriyor. Diyor ki, eğer diyor evren diyor yaratılmış olmasaydı diyor, o zaman diyor, yaratılmış olsaydı diyor, o zaman diyor Allah tarafından bir anda yoktan var edilmesi gerekirdi diyor. Varlığa getirilmesi gerekirdi diyor.
Evet.
Fakat diyor, devam ediyor sonuna doğru, bakın tekrar bakalım. Diyor ki bu diyor yoktan var olmadır diyor. Fakat diyor bu diyor bilimin diyor kabul edeceği bir şey değildir diyor. İşte tam
bir şeyin yoktan var edilmesini kabul edemeyiz diyor.
Evet, kabul edemeyiz diyor. Tam bu oldu işte. Evet. Yoktan var olduğu Big Bang'le kanıtlandı. Nasıl kanıtlandı? Big Bang'ten kalması gereken, bir kere dediler, fosil ışınlar olması gerekir dediler. Uzayın her tarafını her tarafını eşit miktarda kaplayan fosil ışınlar. Bu keşfedildi işte. Arne Penzias ve Robert Wilson isimli iki tane Amerikalı bilim adamı bunu ortaya koydular. Nobel Bilim Ödülü aldılar. Daha sonra NASA bir tane uydu gönderdi. COBE satellite dedikleri uyduyu uzaya gönderdi. 8 dakika içinde bu fosil ışınlar keşfedildi. 2002 yılında da bu ışının, kalan ışının 300 bininci yıldan itibaren polarize olması gerektiğini ortaya atmışlardı. Ve koydukları teleskop, fazla uzatmayalım, Amerika'daki bir teleskopta bu ışının polarize olduğunu göstererek, hakikaten iddia edildiği gibi, Big Bang'i kes kanıtlamış oldu. Bugün zaten başka bir şey kabul edilmiyor. Yani Allah'ın yoktan var ettiği kesin olarak ispatlandı.
Matematik formüllerle böyle bir şey hesaplanmıştı zaten. Hatta ama bunu, yani o küçük noktaya, sıfır hacimdeki noktaya kadar küçülmüş olabileceğini kabul etmek istemiyorlar. Hatta şey diyorlardı. Evren işte çeşitli defalar kendi içine doğru çöker. Sonra belli bir küçüklüğe gelir. Sonra tekrar genişler. Şişip genişleyen evren modeli bile öne sürmüşlerdi bunu kabul etmek amacıyla. Ama tabii ki tek bir noktadan büyük bir anda büyük bir patlamayla patladığını, dediğin gibi o kozmik fon radyasyonu kanıtlamış oldu. Yani evrenin bir başı olduğu, yani bir başlangıcı olduğu, ezelden beri gelip ezere kadar gitmediği bu şekilde anlaşılmış oldu, evet. Kanıtlanmış oldu. Matematik formüller zaten bunu gösteriyordu. Bu kozmik fon radyasyonu da bunu kanıttı olmuş
evet,
oldu.
Ayrıca iki önemli delil daha var kozmik fon radyasyonundan başka. Birincisi evrenin genişliyor olması.
Evet.
Zaten genişleyen evren demek geriye gittiğinde küçülüyor olması gerekir.
Bütün cisimler birbirinden uzaklaşıyor.
Mutlaka bir başlangıcı olacaktır bunun. İkinci kanıt bu. Üçüncü kanıt da uzaydaki hidrojen helyum oranı. Yıldızlar çünkü hidrojeni helyuma çevirdikleri için, uzayda böyle bir dönüşüm olduğu için, dolayısıyla bunun Big Bang'den itibaren bir başlangıcının olduğu bir oran olması gerekiyor.
Tabii, yoksa bütün yıldızlar bitmiş olurdu şu ana kadar.
O oranla şimdiki oranı kontrol ettiklerinde tam uyumlu oluyor. Uzayın o zaman başlangıcının da 15 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Tabii. 15 milyar yıl önce yoktan Allah tarafından, Allah'ın ol demesiyle yaratıldı.
Tabii. Biz güneş, bunu güneş enerjisini evet. çünkü mevcut hidrojenlerden alıyor. Hidrojeni helyuma çevirerek. Yani bunun öncesinde tabii ki ezelden beri geliyor olması güneşin zaten mevzu bahis değil. Diğer yıldızlar için de bu geçerli bir kanun.
Evet. Kur'an'da da zaten buna işaret olduğunu görüyoruz. İki ayette. Birincisi Allah gökleri ve yeri yoktan var ettiğini bildiriyor. İkincisi evreni genişlettiğini, evet. andolsun biz onu genişleticiyiz diyor. Yani genişlediğini bildiriyor. Bu da büyük bir mucize. Çünkü 20. yüzyılın en büyük buluşu olarak kabul edilen evet. Big Bang değil
ben
mi?
Ben size o ayeti okuyayım isterseniz. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz. Yeri de biz döşeyip yaydık. Ne güzel döşeyeceğiz.
Evet, bu burada da görüyoruz evet. hatta şu anda. Zariyat suresi 47. ayette bakın. Evrenin genişlediği ki bunu 1928 yılında Edwin Hubble isimli Amerikalı astronom teleskopuyla ilk defa gözlemlemişti. Biraz önce Cihat Hocam'ın da bahsettiği gibi hı hı. bizden uzaklaşan gök cisimlerinin ışınlarının tayfı kırmızıya doğru kaymalı. Bize yaklaşıyorsa mora kaymalıydı. O kırmızıya kaydığını göstererek uzaklaştıklarını keşfetti. Bütün galaksilerin ve evrenin hepsinin birbirinden uzaklaştığını ortaya koydu. Hı hı. Ki o 1400 yıl önce Allah bize bunu Kur'an'da bir mucize olarak bildiriyor.
Evet maşallah.
Edwin Hubble'ın 1929 yılında bahsettiği bu gerçeği.
Bu da Kur'an'ın bir mucizesi olmuş oluyor tabii.
Evet.
Yoksa hiç kimsenin tahmin edebileceği, söyleyebileceği bir şey değildi bu evrenin genişleyici olması.
Evet. Ayrıca Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, o gökleri ve yeri yoktan var edendir diyor. Bakın, göklerin ve yerin yani bütün evrenin yoktan var edildiği Enam suresi 101. ayette bildiriliyor. Hakikaten evrenin 15 milyar yıl önce, ki kanıtlandı bu kesin olarak, Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan yani yoktan var olduğu ortaya kondu. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu gerçekte Kur'an'da 1400 yıl öncesinden yine Allah tarafından mucize olarak bildirilmiş inşallah.
Evet maşallah.
Şimdi devam edelim. Tabii o kadar büyük mucizeleri var ki evrendeki dengelerin, ondan sonra atomların yapısındaki bu dengelerin hepsinde Allah gücünü gösteriyor bize. Şimdi bakalım mesela evrendeki dengelere bakalım. Evrende hakikaten akıl almaz dengeler var. Yani akıl almaz derken haşa Allah'ın yarattığı iman hakikati olarak bize. Mesela güneşin çapı, dünyanın çapı, yer çekimi oranları bunlara bakıldığında muazzam hassas dengeler olduğunu görüyoruz. Mesela güneşin çapı dünyanın çapının 103 katı kadar. Ancak Samanyolu galaksisinin içinde güneş gibi ve ondan çok daha büyük olmak üzere yaklaşık 250 milyar yıldız var.
Evet.
Her bir galaksinin içinde 250 milyar yıldız var. Yaklaşık 300 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Yani bu bize evrenin sınırlarının değil mi? Aklın kavrama sınırları noktasında büyük bir büyüklüğü olduğunu ortaya koyuyor. 15 milyar yıldır genişleyen bu evren, değil mi? Yoktan var edilmiş bir toplumun ucunu kadardan daha ufak bir hacme sahipken, değil mi? Yoktan var edilmiş. Bugün muazzam bir büyüklük içerisinde. Eğer mesela yıldızlar biraz bile birbirleriyle yakın olsalar, dünyada yaşam olması imkansız olurdu. Bakın bu çok önemli. Yıldızların biraz bile yakın olsalardı. Çünkü dünyada yaşam olması için uzaydaki şu andaki orandaki devasa boşluk olması gerekiyor. Yoksa çekim kuvvetleri buna oranlı. Aynı zamanda dünyanın uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleri çarpışmasını engelleyen etken de evrendeki gök cisimlerinin arasının bu denli büyük boşluklarla dolu oluşu. Evet, bakın bu çok hassas evet. bir denge.
Yani normal gelgitlerden tutun. İşte mesela güneş biraz daha yakın olsa ya da ay biraz daha yakın olsa dünyaya. O zaman ne olmuş olacak? İşte gelgitler daha şiddetli olacak. Ondan sonra ayın dünyanın etrafında dönüş hızı bile ayarlanmış durumda. Buna zaten antropik principle yani insani prensip adı veriliyor. Burada çok hassas bir denge olduğu kesin. İşte çünkü biraz dünya güneşe daha yakın olsa bu sefer çok daha şiddetli yazlar yaşayacağız. Değil mi? Dünyadaki ısı artacak.
Dayanılmaz ısı oluyor.
Dayanılmaz ısı olacak. Kavrulma olacak.
Uzak olsa buzul çağı oluyor yine olmuyor.
Evet. Aynı şekilde işte bu ay için bile geçerli yani.
Evet.
Veya işte başka bir gezegenin yine güneş sistemindeki başka gezegenlerin dünyaya biraz daha yakın olması. Bütün dengeyi alt üst edecek şeyler.
Evet mesela gezegenler daha hızlı dönseler bu sefer de güneşin gücü onları tutmaya yetmeyecek. Gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Hı-hı. Daha yavaş dönseler Güneşin içine gireceklerdi, yine hayat olmayacaktı. Mesela Jüpiter'in bulunduğu yerde Jüpiter'in çok önemli bir görevi var. Büyüklüğüyle, ki dünyadan daha büyük bir gezegen bilindiği üzere, çekim kuvvetiyle dünyayı koruyor. Dünyanın üzerine gelecek bütün göktaşı, yağmurunu vesaire, evet, kendisine doğru çekerek, değil mi? Dünyayı, evet, koruma altına alınmış böyle bu şekilde. Evet. Dünyanın manyetik alanı var. Bu da dünyayı koruma altına alıyor. Eğer manyetik alan küçük olsa dünyayı korumayacaktı. Evet. Büyük olsa yine olmuyor. Değil mi? Atmosferin mesela dünyanın büyüklüğü de çok oranlı. Tam olması gerektiği kadar. Dünya biraz fazla olsa atmosferde biriken zehirli gazlar dolayısıyla veya çekimin çok artırması dolayısıyla atmosferdeki değişiklikler hayatı engelliyor.
Evet.
Daha küçük olsa yine olacak değişiklikler yine hayatı durduruyor.
O yüzden zaten ince ayar diyorlar, değil mi?
Evet.
Çünkü bu ifadeyi bir yalnızca biz kullanmıyoruz. Yani bütün bilim adamları zaten bunu kullanıyor. Astronomlar başta olmak üzere kullanıyorlar. Mesela İngiliz astrofizikçi Profesör George Ellis var. İnce ayardan şöyle söz ediyor kendi sözlerinde. Diyor ki, evrendeki bu kompleksliği mümkün kılan kanunlarda hayret verici bir ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksliğin gerçekleşmesi mucize kelimesini kullanmamayı çok güçleştiriyor. Yani mucize diyor. Yani mucize kelimesini kullanmak istemese dahi, yani çok güç diyor kullanmamamız. Zaten kullanmamız lazım. Mucize ne demek? Üstün bir güç tarafından yaratılma demek. Yani hiç olmayacak, imkansız olan bir şeyin mümkün kılınması, yaratılması anlamına gelmiş oluyor. Ve bu gerçekleşmiş durumda. Kainat tamamen böyle ince hassaslar üzerine zaten kurulmuş durumda. Bu atomun çekirdeğinin içindeki o üst, işte senin bahsettiğin o çekim kuvvetinden protonları bir arada tutan güç de bunun içinde. Elektronların hızı da bu kuvvetin içinde. Hepsi birbiriyle bağlantılı çünkü. Ayın dünyaya uzaklığı, dünyanın güneşe uzaklığı, Merkür'ün dünya güneşe uzaklığı, işte etrafımızdaki başka galaksilerin bizim galaksimize uzaklığı, hepsi birbiriyle tamamen orantı içinde yaratılmış durumda.
Evet. Mesela Big Bang ile ilgili de çok önemli itiraflar var. Çok hassas bir denge. Gerçi ona patlama deniyor ama biliyorsunuz patlamalar, bilinen bütün patlamalar, mesela dinamiti patlatsanız, bombayı bir patlatsanız, başka bir şey patlatsanız mutlaka bir hasar, tabii düzensizlik ve zarar verir. Evet. Halbuki Big Bang o kadar hassas bir dengedeki oluşum ki böyle.
Patlama demek yanlış aslında.
Evet, o anlamda yanlış. Mesela Stephen Hawking diyor ki Big Bang için evrenin genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki Big Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi.
Çünkü atom ve atomu oluşturan parçacıklar meydana gelemeyecekti, değil mi? Kendi içine çökecekti. Elektron çekirdekten belli bir yörüngede belli hızda dolaşmasına imkan tanınmamış olacaktı. Atom zaten madde meydana gelemeyecekti o zaman.
Evet. Tam tersine çok olduğunda, o hız fazla olduğunda bu sefer dağılıp gidiyor. Yine evren, evet, uzay, galaksiler, hayat, dünya, hayat oluşmuyor. Yani hepsinin ayarlandığı, daha doğrusu Allah tarafından, Allah'ın sonsuz aklıyla yaratıldığı,
sonsuz
çok
gücüyle,
açık. Evet, sonsuz
büyük
gücüyle
bir kudret
yaratıldı,
diye,
evet,
ayette belirtilmiş zaten.
Evet.
Büyük bir kudretle Allah ayakta tuttuğunu, bina ettiğini söylüyor inşallah.
Evet. Yani her şey tam olması gerektiği kadar. Zaten bu, yani yaratılışın her biri kesin bir kanıtı olmuş oluyor. Bir tanesi bile yeterli, değil mi? Bakıyorsunuz, bakın. Zayıf nükleer kuvvet tam olması gerektiği kadar. Biraz değişik olsa hayat olmuyor. Güçlü nükleer kuvvet tam olması gerektiği kadar. Yani böyle milimetre bile değil, milimetre milyonda bir değişiklik bile yapamıyorsunuz. Çünkü öyle rakamlar ki bunlar. 10 üzeri eksi 8 diyor biri, 10 üzeri 18 diyor öbürü. Yani böyle çok büyük rakamlar.
Bizim bilebileceğimiz bunlar, evet, rakamlar değil. Yani kafamızda, evet, oturtabileceğimiz rakamlar değil. 10 üzeri 15 rakamı mesela. 15 tane sıfırın yan yana olduğu bir rakamın adı yok zaten. Yani öylesine bir büyüklük bu.
Evet, öyle bir ayarlamış mesela. Atomun yani çapı diyor, 10 üzeri diyor, eksi diyor 8 santimetre büyüklüğünde diyor. İşte 10 üzeri eksi 15 metre büyüklüğünde parçacıklar var, işte protonlar var içinde. Yani bunlar böyle bizim anlayabileceğimiz gibi de değil yani şekil olarak. Fakat o kadar hassas bir düzen var ki böyle ve milimetrik. Yani hepsi tam olması gerektiği kadar. Ama bir tane iki tane değil böyle. Trilyonlarca faktör bir araya gelmiş ve muazzam bir denge korunup kollanıyor işte Allah tarafından.
Evet,
Allah'ın inşallah sonsuz gücünü kanıtlıyor. Bilim de zaten bize bunu gösterir.
Evet.
Bunun için iman hakikati olarak üzerinde durmamız tabii ki çok önemli. Özür dilerim.
yerçekimi için de geçerli. Eğer daha güçlü olsaydı dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirecekti. O zaman bu da yaşam için tamamen olumsuz bir ortam olmuş olacaktı. Eğer daha zayıf olsaydı o zaman da dünya atmosferi çok fazla su kaybediyor ve canlılık zaten mümkün olmamış oluyor.
Evet. İşte yer kabuğunun kalınlığı gene aynı şekilde değil mi? Atmosferden yer kabuğuna eğer daha kalın olsaydı çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. İnce olsaydı volkanik hareketlerden yaşamak evet. imkansız olacaktı. Değil mi? Dünyanın hızında mesela hızı çok durağandır dünyanın değil mi? Hiç değişmez yani böyle.
Evet.
En ufak bir değişiklik olsa bakın değil mi? Arabanın hızını giderken mesela sürekli değişir. Bir artar bir azalır sizin değil mi? Gaz pedalına bakmanıza doğru olarak siz isteğiniz dışarı değişir. Mesela dışarıdan esen rüzgar bile değiştirir. İşte dünyanın hareketinde hızında en ufak bir değişiklik olsa bakın birdenbire yavaşlasa bütün üzerindeki binalar, ağaçlar, toprak, insanlar hepsi olduğu gibi uzaya fırlayacaklardı.
Tabii.
Biraz hızlansa bu sefer ama çok az değişiklikler bile değil mi? Bu sefer yani bütün canlılar çatır çatır öleceklerdi üzerinde değil mi? Böyle o evet. şey değişikliği evet. ya da dönme hızında bir değişiklik olsa. Gün mesela 24 saat değil de mesela
o zaman evet.
evet şeyde mesela Merkür'de dönme hızı çok daha yavaştır. Ne oluyor o zaman? Geceyle gündüz ısı farkı 1000 dereceye çıkıyormuş mesela.
Tabii dünyada mümkün da öyle hayat. Olurdu.
Evet.
Hayat olmazdı. Artı bir de ne olmuş oluyor? İşte biraz daha hızlı dönse, biraz daha yavaş dönse bu defa şey olmuş oluyor dediğin gibi bu sefer kasırgalar oluyor. Fırtınalar oluyor. Yaşam zaten mümkün olmuyor yeryüzünde. Çok kuvvetli fırtınalar oluyor.
Evet. Şimdi bakın her şeye tam olması gerektiği değil mi? Herkes bunu bilim adamları söylüyor. Bu ne demek? Yani sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını kanıtlar çok açık bir şekilde ve yarattığını ve her an koruyup kolladığını. Çünkü her an bu denge devam ediyor. Her an bu denge yaratılıyor. Hı hı. Değil mi? Atom diyoruz mesela böyle 10 üzeri bakın 78-79 atom olduğu tahmin ediliyor. Yani birin yanına 78 tane sıfır demek bu.
Evet.
Ya bu bizim bildiğimiz bir sayı değil. Bu sayının adı yok zaten. Bu kadar atom var uzayda. 15 milyar yıldır bu elektronlar saniyede 100 bin kilometre, 1000 kilometre hızla, 100 bin kilometre hızla hareket ediyorlar. Yedi ayrı düzlemde.
Evet.
Ve hiç çarpışmıyorlar. Hiçbir düzensizlik yok. 10 üzeri 78 tane atom. Yani bizim bilmediğimiz uzayın derinliklerindeki bir galaksideki bir yıldızın içindeki atomlardan birinin protonlarının ve elektronların hareketi kontrol ediliyor şu anda.
Hı hı.
Hiçbir aksaklık yok. Ya bu ne demek? Değil mi? Allah'ın yani bakın
devamlı koruyup kollaması, devamlı insan için bütün kainatı yaratmış olması anlamına gelmiş oluyor.
Evet. Allah zaten
bizim
bunu
için inşallah
bildiriyor. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Bakın Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye yani zarar görürler diye. Evet.
Rahmetinden dolayı.
Her tutuyor, an diyor kudreti
inşallah.
Altında tutuyor.
İnşallah.
Yani her an yaratmaya devam ediyor sonsuz aklıyla Allah.
Tabii mesela ozon tabakası var. Kimse bilmez ya yani işte ozon ne olduğunu, adı var yalnızca. İşte oksijenin 3 tane oksijen atomundan oluşmuş bir molekül hali. Yalnızca atmosferin belli bir tabakasında yukarıda duruyor. Amacı ne? Bakıyorsunuz işte güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzmek. Böylece yeryüzünde yaşanabilir bir ortam olmuş oluyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmuş oluyor. Bir şemsiye gibi üzerimizde. Şimdi bakıyorsunuz bu biraz fazla olsa yeryüzündeki ısı çok düşüyor. Biraz daha az olsa bu sefer yeryüzü aşırı ısınıyor. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını da tabii ki bir koruması için de görevini yerine getirememiş oluyor. O bile bakıyorsunuz tek bir faktör ne kadar önemli hayati. Değil mi inşallah?
Evet yani bir de tabii Kur'an'da da büyük mucizeler halinde bildirilmiş. Mesela kuranmucizeleri.com sitesinden bazı örnekler verelim. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri. Atom altı parçacıklara da işaret var Kur'an'da. Atom altı parçacıkların bulunması tabii çok yeni şeyler. Fakat 1400 yıl önce Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Şöyle buyuruluyor Kur'an'da. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzakta kalmaz. Bundan daha küçük olanı da daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Şimdi ayrıca yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de Daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Şimdi dikkat edilirse yukarıdaki ayetlerde zerreden ve bundan daha küçük parçalardan söz edilmektedir. Arapçada zerre kelimesi insanların bildiği en küçük parçacık, toz, atom anlamlarını taşımaktadır. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar atomları oluşturan en küçük parçacıkların protonlar ve nötronlar olduklarını sanılıyordu. Fakat daha ufak parçacıklardan oluştuğu keşfedildi. Kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluşuyor. Bunların boyutu da küçüklükteki protonu oluşturan kuarkların boyutu ise hayret verici. 10 üzeri eksi 18 metre. Bakın burada rakamı görüyorsunuz. 18 tane sıfırın birin soluna yazıldığı bir rakam. Yani bu da aklın kavrama sırlarının ötesinde. Fakat 1400 sene önce Kur'an'da bu zerre kelimesiyle inşallah bu parçacıklara işaret edilmiş.
Evet maşallah. Yani o kadar çok fazla ayar var ki, hassas ayar var ki. Mesela bakıyorsunuz işte dünya 23 derecelik bir açıyla güneşin etrafında dönüyor. Ve böylece kış ve yaz mevsimler meydana gelmiş oluyor. Şimdi o derecedeki birazcık bir fark işte 23 değil de işte 24 derece olsa ya da işte 22 derece olsa bu defa ne olmuş oluyor? Daha şiddetli yazlar ve daha şiddetli kışlar yaşanıyor yeryüzünde. Ve yine hayat yaşamaya uygun elverişli bir ortam olmamış oluyor yeryüzünde. O bile hassas bir şekilde ayarlanmış. Neden 23 derece? Bu yüzden 23 derece. Yani ısıyla mevsimler arasındaki ısı farkları çok büyük olmasın diye. Mesela biz bunu düşünmemiz zaten mümkün değil. Düşünsek bile bunu değiştirmeye zaten insanın zaten gücü yetmez. İnsanlığın hiçbir şekilde gücü yetmez. Bu Allah'ın sonsuz kudretiyle yarattığı bir hayat şartı, hayat ortamı. Bu evet. Şekilde hayat buluyoruz, yaşam buluyoruz.
Bakın insanın evrenin merkezi olmadığına dair bir film hazırlamışlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Ve nitekim Big Bang'le yoktan Allah'ın ol demesiyle bütün evren, zaman, mekan ve madde yoktan var edilmiştir. Yani Allah tarafından yaratılmıştır. İşte bu ilk patlama anını temsil eden bir görüntüler görüyoruz inşallah. Allah İsra suresinde 7 gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız diyor. Bakın burada 7 gök kelimesi biraz önce bahsettik. Atomun da 7 tane yörüngesi var hakikaten. Evet. Atmosferin de 7 katı var. Yani her ikisine işaret ediyor Allahu Alem. Allah bilir doğrusunu. Değil mi? 7'ye dikkat çekilen bir rakam zaten. Evet, evet. Aynı zamanda 7 kat yerden bahsediliyor. O da ortaya kondu 20. yüzyılda. Toprağın da yerimizdeki yer katmanının da 7 tane katı var.
Evet inşallah. Yani varlıklarıyla ve gösterdikleri kusursuz düzenle Allah'ı zikrediyorlar. Evet. Allah'ı tesbih ediyorlar.
Her şey varlığıyla inşallah. Allah'ı yüceltir. Tesbih eder o anlamda zaten.
Allah'ın varlığına işaret
ediyorlar. Evrende yer alan objeler ve bunların birbirine arasındaki büyüklüklerini düşündünüz mü? Diyor. Bakın şimdi büyüklüklere bir bakalım. Beraber karşılaştıralım. Ay'dan başlayarak en büyük gezegene gideceğiz. Şimdi bu ayı görüyoruz burada. Onun yanına Merkür konmuş. Merkür biraz daha büyük Ay'dan görüyoruz. Mars ondan da biraz daha büyük. Venüs daha büyük. Şimdi Dünya geliyor. Dünya da Venüs'ten biraz daha büyük. Biz buradayız şimdi. Bakın. Neptün Dünya'dan oldukça daha büyük görüyorsunuz. Dünya ne kadar küçük kaldı yanında. Satürn iyice büyük. Bakın Dünya gittikçe ufalıyor. Jüpiter onların hepsinden daha büyük. Güneş bütün gezegenlerden daha büyük gördüğünüz gibi. Fakat Sirius yıldızı Güneş'ten de daha büyük. Güneş de orta büyüklükte bir yıldız. Bakın devam ediyor.
Böyle kırmızı de olabilir Güneş tabii.
Evet kırmızı dev ondan da büyük. Güneş ne kadar ufak kaldı bakın kayboldu biraz önceki evet. Güneş. Görüyorsunuz gittikçe büyüyor yıldızların çapları. Bayağı büyük bir yıldız geldi. Artık güneş görünmez oldu onun
nokta
yanında.
Nokta oldu artık.
Evet nokta oldu. Kırmızı süper oldu. Dev ve kırmızı hiper dev görüyorsunuz burada. Maşallah. Şimdi bu çok büyük bir bilinen en büyük yıldız bu. Bakın bu yıldızın ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir ölçüm yapmışlar. Şöyle dünyanın büyüklüğüyle kıyaslandığında bakın biliyorsunuz bu yıldızın çapı 2 milyar 800 milyon kilometre. Yani bu böyle pek hayal edilebilecek bir şey değil yani böyle. Şöyle açıklıyor bu büyüklüğü de bize. Diyor ki Bunun üzerinde bir uçakla yolculuk yapmak mümkün olsaydı, saatte biliyorsunuz jet uçakları 900 km hızla gidiyorlar. Bunun üzerindeki yolculuğun tamamlanması, bakın ne kadar sürüyormuş, onu söyleyecek şimdi. 1100 yıl. Yani 1100 yılda uçakla bunun üzerindeki yolculuk tamamlanabiliyordu.
Evet.
Evet, bu işte dünyanın uzayda, evrende, bu sonsuz evrende ne kadar ufak olduğunu, değil mi? Ki yani bakın Samanyolu galaksisi diyoruz biz. 250 milyar yıldız var. Bunun gibi 250-300 evet. milyar tane galaksi var.
Evet.
Yani bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde tabii.
Yani bizim için çok büyük bir büyüklük ama Allah için tabii çok kolay bunu yaratmış olması. Allah büyük bir kudretle yarattığını söylüyor. İnşallah anlayalım diye.
Evet.
Ama Allah'ın ol dilemesiyle Allah bir anda yaratmış. Big Bang'de bunu görmüş oluyoruz. Bir anda Allah ol demesiyle yaratmış ve her anda yaratmaya devam ediyor. Zeval bulurlar yani birbirini çökerler, darılırlar, kaybolup giderler diye de her an tutmaya devam ettiğini Allah bildiriyor
evet.
ayet-i kerimede.
Hocamız tabii şuna dikkat çekti, o çok önemli. Kur'an'da Allah bildiriyor, alemlerin Rabbi olan, Rabbül Alemin yani alemlerin Rabbi olan Allah ki bizim yaşadığımız bu evrenin dışında başka alemler de vardır ve mesela bizim evren başka bir alemin içerisindeki bir atomun, bir protonun içerisindeki bir alem olabilir diye bütün bu yaşadığımız evren.
Tabii.
Bu tabii bize Allah'ın gücünü gösteriyor. Bir Müslümanın görevi de, değil mi? Allah kulluk etmek için yaratılmıştır insanlar. Bütün insanlar bu şekilde bunun için yaratılmışlar. Dünyanın yaratılış amacı budur. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek gerekiyor. Yani Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu, her şeyi her an kontrol ettiğini, değil mi? İnşallah. Bilmemiz gerekiyor. Allah i̇nşallah. Bizden bunu istiyor inşallah.
Yani bize düşen bu bilimsel verileri değerlendirip ki okuyup daha detaylı da öğrenebiliriz bunları. İşte Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde bu çok güzel bir kaynak teşkil ediyor bunlar zaten bu konuda. Atom mucizesi yine aynı şekilde. Evrenin yoktan nasıl yaratıldığı da çok detaylı yine anlatılıyor Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde. Bunlar öğrenilince ne olmuş oluyor? Allah'ın ne kadar büyük bir kuvvetle kainatı yarattığını ve kendisi, kendi kuvvetinin, kendi gücünün sonsuz olduğunu anlamış oluyoruz.
Evet.
Mesela bizim yıldızımızın bile en büyük yıldızdan, yıldızın yanında bir toz tanesi kadar büyüklüğünde olduğunu görünce, güneşin, bizim büyüklüğümüz zaten bir hiç olmuş oluyoruz biz. Allah'ın gücü en büyük olmuş oluyor. Yani burada büyüklenme, enaniyet yapma, işte Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edememe, böyle bir şeyin zaten olmaması gerekiyor. Mümin, Müslüman Allah'ın gücünü gördükten sonra tam anlamıyla teslim olan kişi olmuş oluyor zaten inşallah.
Evet. Şimdi biraz önce dedik ki işte 20. yüzyılın son bölümünde parçacık fiziği yani kuantum fiziği bilim dalı ortaya çıktı değil mi? Yeni, oldukça yeni bir bilim dalı
evet.
bu. Yani sadece 20. yüzyıldaki çalışmalarla ortaya kondu. 20. yüzyıl içerisinde. Bakın Kur'an'da 1400 yıl öncesinden işaret var. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği çağda kuantum fiziği ve atom altı parçacıklar bilinmiyordu. Kehf suresinin 37 ve 39. ayetlerinde evrenimizi oluşturan temel parçacıkların isimlerine ve ağırlarına işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bakın. Nötron kelimesini oluşturan harfler Arapça nun, tere, nun. Tüm Kur'an-ı Kerim'de baştan sona sadece iki ayette geçmektedir. Bunlardan birisi 18. surenin 39. ayetidir. Ve nötron kütlesi 1839 ME olarak ifade edilmektedir. Maşallah. Kehf suresinin 39. ayetinde hem nötron ismine hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Diğer binlerce ayette bu harfler yan yana gelmemekte tam 38'e 39 numaralı 18. ayetin 39 numaralı ayette nötron kelimesi ortaya çıkmaktadır maşallah.
Evet maşallah.
Bu tabii değil mi? Protonu, nötronu yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan da Allah.
Evet, inşallah.
Aynı durum proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler ki Arapça B, R, T, Nun harfleri Kur'an-ı Kerim'de nötrona oranla daha fazla sayıda geçmektedir. Kehf suresinin 37. ayetinde yani 18. surenin 37. numaralı ayette proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa yan yana gelmektedir. Protonun kütlesi ise 1836 ile 1837 ME arasındadır maşallah. Ve 1837 ME olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla protonun ağırlığı olan 1837 ME'nin 18'e 37 numaralı 18. surenin 37 numaralı ayette geçmesi Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesidir.
İnşallah.
Bir bilgi olarak da Arapçada P harfi yoktur. Bu sese denk olarak B harfi kullanılmaktadır. Maşallah.
Evet, maşallah.
Değil mi? Yani
bu
çok
Kur'an'ın açık. Kur'an'ın mucizesi, evet. Yani Allah'ın sözü olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor.
Evet, yani çok açık bir şekilde Kur'an'ı yaratan Allah, evreni yaratan Allah, maddeyi yaratan Allah, değil mi? Atomu yaratan Allah. Tabii hayır, şunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir gerçek. Biz her şeyi beynimizdeki küçücük bir merkezde elektrik sinyalleri olarak, değil mi? Elektrik sinyallerinden üç boyutlu sonsuz evren, değil mi? Gördüğümüz bu duyduğumuz sesler, aldığımız koku, tat hepsi küçücük bir merkezde oluşuyor. Dolayısıyla asıl olan Allah'ın yarattığı ruha gösterdikleridir inşallah. Yani şunu anlıyoruz tabii, hocamız da bunu söylemişti. Dışarıda maddenin aslı var, fakat hiçbir zaman biz maddenin aslına ulaşamayız. Biz sadece beynimizin içindeki bu küçücük merkezde algılarımızla muhatap olabiliyoruz. Ve algılarımız da bize, böyle değil mi, Allah bize üç boyutlu mükemmel bir görüntü gösteriyor. Bu Allah'ın gücüyle her şeyi kontrol ettiğini, görüntüyü, kokuyu, değil mi, sesi, dokunmayı yaratanın Allah olduğunu çok net bir şekilde kanıtlamış oluyor bize inşallah.
Ama tabii ki ilerleyen programlarımızda daha detaylı anlatacağız.
Evet.
İnşallah.
Bitirelim mi bugün inşallah? Programlarımızda yine Allah'ın izniyle Darwinizme vurmaya devam edeceğiz. İman hakikatlerini anlatacağız.
Allah'ın büyüklüğünü
evet,
anlatacağız.
Allah'ın büyüklüğünü İnşallah. Anlatacağız. Allah'a tesbih etmek görevimiz. Darwinizm bitene kadar da Allah'ın izniyle bu işin peşini bırakmayacağız. Bir İnşallah. Kere hocamız buna çok kararlı. 30 yıldır belini kırdı, değil mi? Darwinizmin bitirdi. Fakat son kalıntılarının da ortadan kalkması gerekiyor. Biz de Allah'ın izniyle hocamızın yanında, hocamızın bize öğrettikleriyle bunu anlatmaya devam edeceğiz. Herkes de bunu yapsın inşallah.
İnşallah.
O zaman işte Türk İslam Birliği çok yakın bir zamanda inşallah kurulacak. Kaderde zaten bu şekilde İslam hakim olacak dünyaya. Ve güzel ahlak, adalet, merhamet, sevgi, şefkat hakim olacak. Herkese de iyi geceler diliyoruz inşallah.
İyi geceler.